Ayrım 4.
50 kadına yaşları 57 ve 94 arasında değişiyor, haftada bir yüz masajı yapıldı ve bunun yanında sabah ve akşamları kullanmaları için makyaj malzemeleri dağıtıldı. Kanıtlamak istediğimiz nokta, yaşlı insanların hala dış görünümleriyle ilgilendikleriydi, diye belirtti enstitünün yöneticisi Marvin Ernst. Ne kadar iyi görünürlerse kendilerini o kadar iyi hissediyorlar. İlk sonuçların elde edilmesiyle katılımcıların kendilerine olan güvenleri artarken, katılmayanlarda bir değişiklik olmadığı belirlendi. İnsanlara kişisel bakımlarında yardımcı olmak, onların kendine olan güvenlerini arttırıyor ve daha mutlu olmalarını sağlıyor, diyor Ernst. Amerika'daki her koca eşlerinin bir geziden sonra bir güzellik salonuna geldiğinde ya da tamamen yeni bir elbise giyindiğinde normalden daha mutlu, arkadaş canlısı ve üretken olduğunu belirtiyor. Öğretmenler size öğrencilerin okula yeni elbiselerle geldiğinde kendilerini daha ön plana çıkarttıklarını söyleyeceklerdir. Calhoun Lisesi'nde görevli Jim Moore ve Joe Graham de aynı düşüncedeler. Çünkü öğrencilerin fotoğraf çekileceği günde giyinerek geldiklerinde kendilerine daha güvendiklerini gözlemlemişler. İnsanın giydikleriyle değerlendirilemeyeceği klişesi sorunlara neden olan başka yarım gerçeklerden biri yalnızca. Özellikle yanlış olan yaraya tutunduğunuz zaman. Gerçek şu ki dış görünüşünüz imajınızı ve performansınızı etkiler. Dış görünüş içinizdeki potansiyeli arttırma ya da azaltma etkisine sahiptir. İşverenler diğer tüm koşullar eşit olduğunda ve işçiler iyi giyindiklerinde işçilerin daha iyi çalıştığını belirtiyorlar. Bilgisayarlar bile bunu onaylamaktadır. Erkek yöneticilerden oluşan iki eş topluluk üzerinde yapılan 2 yıllık bir araştırma sonucunda bilgisayarla çalışan iş adamlarının diğer gruptakilerden 4000 dolar daha fazla kazandığı, daha yüksek mevkilerde bulunduğu ve işlerinde daha coşkulu bir biçimde çalıştığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle kişisel imajınızı düzeltmek için süslenin ve giyinin. Kitabın geri kalan diğer bölümlerinde de yer yer bu gerçeğe göndermeler yapacağım. Özellikle amaç belirleme, tutumlar ve alışkanlıklardan söz ederken, tutum ve alışkanlıklar kısmında bu fiziksel değişikliğin nasıl yaratılacağını açıklayacağım. 3. aşama. Düzenli aralıklarla Horatio Elgar haberlerini okuyun. Her ırktan, cinsiyetten ve renkten, elindekileri kullanarak dünyaya iyi bir şeyler sunmayı başarmış insanların biyografi ve otobiyografilerini okuyun. Henry Ford'un, Walter Chrysler'ın, Abraham Lincoln'un, Thomas Edison'un, Andrew Carnegie'in, Booker T. Washington'ın öykülerini okuyup da bunlardan esin almamak olanaksız. Reader's Digest'in Aralık 1974 sayısında çıkan eski bir kölenin kızı olan Aretha White'ın öyküsünü okumanızı öneriyorum. Yaşam hakkında bir sürü şey öğreneceksiniz. Bu öyküleri tanıdıkça ve içlerindeki kahramanların başardığını gördükçe biz de içimizde başarmak için bir istek ve azim duyarız. 4. aşama. İnsanlığın gelişiminde katkıda bulunan öğretmenleri ve konuşmacıları dinleyin. Norman Vincent Peale, W.A. Criswell, Paul Harvey, Ken MacFarland ve Robert Schuller gibi insanları dinlediğinizde birçok yönden coşkulanacak ve yükseleceksiniz. Bundan kitabın tutum kısmında daha derinlemesine söz edeceğim. Temel bir kural olarak, insanlığın gelişiminde katkıda bulunan herhangi bir kitabın, konuşmacının sinema filminin ya da televizyon programının kişisel imajınızı iyileştirmede katkıda bulunacağından emin olabilirsiniz. 5. aşama. Bir dizi kısa adımla kendinize sağlıklı bir kişisel imaj oluşturun. Çoğu insanın yeni şeyler denememesinin nedeni başarısızlıktan korkmalarıdır. Eğer olanağınız varsa, altından kalkabileceğine inandığınız küçük bir işe girişin ve bu öncül başarılarınızı bir alandan diğerine aktarın. 2 ile 2'yi çarpabilen çocuk bunu daha büyük bir başarıya dönüştürür ve 3 ile 4'ü 5 ile 6'yı çarpar. Kendini matematik alanında geliştirebileceğini anlar. İlk kurabiyelerini yapan bir genç kız daha güzel şeyler pişirebileceğini anlar. Yüksek atlama ile uğraşan bir sporcu 180 santimetre atlayışı başardığında her seferinde çubuğu daha yukarı çıkaracak cesareti kendinde bulacaktır. Sağlıklı bir kişisel imaj yaratırken benim üzerinde durmak istediğim nokta şu. Başarılı olabileceğinizi bildiğiniz bir alandan başlayın. Orada bir kere başarılı oldunuz mu, başka ve başka bir adım atın. Her adım size daha fazla güven verecek ve kişisel imajınız güçlendikçe performansınız güçlendikçe de kişisel imajınız güçlenecektir. Harvardlı psikolog David McCalland bunu başarı geri bildirimi olarak adlandırıyor. Öykündüğümüz satış eğitimi dünyasında ya da bir idman salonunda işe başlamadan önce bazı hazırlıklar yapılır. acemi satıcımızın sınıfta bir aptalca hata yaptığını ya da bir satış fiyaskosuna neden olduğunu biliriz. Fakat bu deneyim fazla zararlı değildir. Çünkü yitirilecek fazla bir şey yoktur. Diğer yandan onu ailesi ve ayna önünde alıştırma yapması için uyarırız. Max Wilmals bunu baskısız alıştırma olarak adlandırmıştır. Çünkü satıcının yitirecek hiçbir şeyi yoktur. Bu noktada kendine güven konusunda bir çift söz söylenmesi gerek. Anımsayın, yaşamınız boyunca büyük bir olasılıkla kendine güven bankasından gerekenden fazla güven çektiğiniz anlar olmuştur. Gerçekçi konuşmak gerekirse, hesabınızı bir gün içinde ya da yalnızca bu kitabı okuyarak eski haline getiremezsiniz. Gerekli adımları ne kadar uzun süre ve düzenli olarak atarsanız ve önerilen şeyleri yaparsanız, kendinize güven bankasındaki hesabınız da o kadar artar. Sonuç olarak da sağlıklı bir kişisel imaja ulaşmanız kolaylaşır. Kendinize ne kadar fazla güvenirseniz o kadar çok şey başarırsınız. 6. aşama. Gülümseme ve övgü kulübüne katılın. Birine gülümsediğinizde ve o da size gülümsediğinde kendinizi otomatik olarak daha iyi hissedersiniz. Ve bu da kendinize olan güveninizi artırır. Size gülümsemeseler bile siz kendinizi iyi hissedersiniz. Çünkü bilirsiniz ki dünyada en yoksul insan gülümsemesi olmayan insandır. O insana kendi gülümsemenizi vererek anında daha zengin olursunuz. Övgü için de aynı şey söylenebilir. Bir insana içten bir övgü sunduğunuzda o kişi bundan doğrudan kazanç sağlayacak ve kendini daha iyi hissedecektir. Başkasının kendini iyi hissetmesini sağladığınızda sizin de kendinizi iyi hissetmemeniz olanaksızdır. Çevrenizdeki insanların kendilerini iyi hissetmelerini sağlamanın bir diğer yolu da iyimserlik ve neşe dağıtmaktır. Bunu günlük yaşamınızda, yakınlarınız ve aileniz ile olan ilişkilerinizde neredeyse anlık olarak yapabilirsiniz. Biri size, "Hey merhaba, ne var ne yok?" dediğinde ona neşeyle, "Süper iyi ama daha iyi olacağım." yanıtını verin. Eğer bu kadar iyi hissetmiyorsanız, böyle hissetmek istediğinizi söylemek ya da bundan daha güvenilir bir seçenek olarak böyle hissedeceğinizi umduğunuzu söylemek daha güvenilir olacaktır. Tutum konusunu ele aldığımız zaman bunun neden işe yaradığını göreceksiniz. Başka bir yolda telefona doğru dürüst yanıt vermektir. Çoğu insan telefona katı ve sevimsiz bir alo ya da evet ile yanıt verir. Sanki telefon eden kimse ölümcül bir günah işlemiştir. Benim kişisel yaklaşımım şu. Evimde telefonlara yanıt verdiğim zaman bunu mırıldanarak yapıyorum. Ah günaydın ya da ne haber, ne haber, ne haber ya da günaydın. Ben Jean Ziegler'ın kocasıyım ya da günaydın. Ziegler'larda çok iyi zaman geçiriyoruz. Umarım siz de iyisinizdir. Böyle yapıyorum. Çünkü kendimi çoğu zaman böyle diyorum. Neden yine çok açık. Eğer kendimi iyi hissetmezsem ama öyleymiş gibi davranırsam kısa zamanda düzeliyorum. Aynı zamanda beni arayan kişiye karşı da bir sorumluluğum var. Eğer olumlu ve neşeli olursam büyük bir olasılıkla arayan kişiye de bunu bulaştıracağım. İncil şöyle der. Mutlu bir yürekte sürekli bayram yaşanır ve benim izlediğim bu tutum mutlu bir yürek garanti ediyor. Şirketimizdeki sekreterler de telefonlara aynı coşkuyla yanıt veriyorlar. Günaydın Zig Ziglar'ın orada gün çok güzel. Eminim ki siz de dahil olmak üzere herkes, ilişkinin süresi ve doğası ne olursa olsun, karşı taraftan olumlu ve neşeli bir tutumla karşılaştığında kendini iyi hisseder. 7. aşama. Başkası için bir şey yapın. Bir tutukluyu ya da hastanede yatan birini ziyaret edin. Özürlü birine bir kek yapın. Yaşlı insanlara yapılan okuma ya da ziyaret programlarına katılın. Yatalak birinin alışverişini yapın. Evin dışında bir işini yapmak zorunda olan annenin bebeklerine göz kulak olun. Okuma yazma bilmeyen birine düzenli aralıklarla okuma yazma öğretin. Kızıl Haç'a üye olun. Yoksul annelere yardım edin. Ya da küçük çocuklara okul yolunda göz kulak olun. Bir öksüzün elinden tutun. Babasız çocukların elinden tutup onlara kırları gezmeye götürün ve beraber zaman geçirin. Fakat üzerinde durmanız gereken iki durum var. Hiçbir karşılık beklememelisiniz ve yardım ettiğiniz kişi size bunun karşılığını verebilecek bir durumda olmamalı. Bunu garanti ediyorum. Eğer yaptığınız yardımın karşılığını size veremeyecek birine yardım ederseniz, verdiğinizden çok daha fazlasını almış olacaksınız. Çoğu durumda verdiğiniz şeyin alıcı için önemi son derece büyük olacaktır. Fakat birine yardım ettiğiniz zaman içinizde hissettikleriniz tanımlanamaz. Gerçekten talihli olduğunuzu anlayacak, gönül borcu duyacağınız birçok şeye sahip olduğunuzu görecek ve topluma bir katkıda bulunduğunuz için bir birey olduğunuzu duyumsayacaksınız. Kısacası kendi gözünüzde değeriniz artacak. Çünkü elinizdekileri hiçbir bencillik göstermeden başkalarıyla paylaşmış olacaksınız. Charles Dickens bunu çok iyi söylemiş. Başkalarının yükünü azaltıp onları neşelendiren hiç kimse gereksiz değildir. 8. aşama. Dostlarınıza dikkat edin. Yaşama olumlu yanından bakan, ahlakları iyi insanlarla dostluk kurun ve sonsuz yararlar elde edin. Kişisel olarak şöyle düşünüyorum. Eğer ülkemizdeki her doktor, öğretmen, avukat, polis, memur ve asker yaşamını kazanmak için 3 ay boyunca satış yapmak zorunda kalsaydı, her şey çok daha iyi olurdu. Yıllardan bu yana satış dünyasına ilk girdiklerinde utangaç, içine kapanık ve kendine güvenmeyen insanların 2-3 hafta içinde kendilerine olan güvenlerini kazandıklarını, üretkenliklerinin arttığını ve girişken insanlar olduklarını gördüm. Nedeni şu, çoğu durumda bu insanlar olumsuz çevrelerde yaşamış oluyorlar. Çevrelerindeki insanlar ve dostları akıllarına olumsuz yorumlar sokuyor ve yapamayacakları şeyleri yapmalarını öneriyordu. Şimdi ise çevrelerindeki insanlar yalnızca yapabilecekleri şeyleri yapmalarını öneriyor onlara. İş arkadaşlarından ve yöneticilerinden olumlu sözler işitmeye başlıyorlar. Bu yaklaşımın olumlu sonuçlarını da her gün görebiliyorlar. Kendilerinden hoşnut olmak onlar için daha yararlı ve eğlenceli olduğu için kısa zamanda kişisel imajlarını iyileştiriyorlar. Benim görüşüm şu, eğer her insan böyle bir çevrede ve bu tür insanların arasında olsa, kişisel imajlarının ve kendine olan güvenlerinin ne kadar olumlu yönde etkileneceğini bir düşünün. Elbette ki insanlardan dostlarını ve iş arkadaşlarını değiştirmelerini bekleyemeyiz. Ama siz böyle insanları bulup onlarla arkadaşlık kurmayı deneyebilirsiniz. Bunu yapın ve sonuçlara inanamayacaksınız. Yaşama olumlu yönden bakan heyecan dolu insanları seçin ve sizi de kendi olumlu etkileri altına alacaklarından hiç kuşkum yok. Unutmayın, çevrenizdeki insanların düşünme biçimleri, tutumları ve davranışları bir ölçüde size de geçer. Görüşlü insanlar iyi de olsa kötü de olsa bu doğrudur. Hatta IQ'nuz bile çevrenizden etkilenebilir. 8 Temmuz 1976, sınırsız başarı bunu anlatıyor. İsrail Kibbutz'da yapılan araştırmalar göstermiştir ki, doğudaki Yahudi çocukların IQ'su 85 iken, Avrupa'daki Yahudi çocukların IQ'su 105 olarak belirlenmiştir. Bu da kanıtlıyor ki, Avrupalı Yahudi çocuklar doğulu Yahudi çocuklardan daha zekidir ya da, çevrenin olumlu motivasyonunun kusursuz ve eğitime verilen önem ve desteğin olağanüstü olduğu Kibbutz'da 4 yıl kaldıktan sonra ortalama IQ düzeni hemen hemen aynı yükseklikte çıktı. 115. Bu heyecan verici. Yaşama olumlu bakan doğru insanlarla ilişki kurduğunuzda kazanma şansınızı da oldukça arttırmış olursunuz. Ne yazık ki dostlarınız da sizi olumsuz yönde etkileyebilirler. Sigara içen bir grupla arkadaşlık kuran bir genç, elbette bir yetişkin, bu alışkanlığı sigara içmeyen bir ortamla karşılaştırıldığında daha kolay edinir. Uyuşturucu, alkol, ahlaksızlık, yalan söyleme, sahtekarlık, hırsızlık ve benzeri içinde aynı şey geçerlidir. 9. aşama. Sağlıklı bir kişisel imaj edinmek için bir kağıda olumlu özelliklerinizin bir listesini çıkarın ve bunu elinizin altında tutun. Siz ve arkadaşlarınız böyle listeler yaptığınızda kendinizi daha iyi tanıyıp benliğinizle barışık olabilirsiniz. Kendi kendine konuşarak sokakta yürüyordu ve biri onu durdurup neden böyle yaptığını sordu. O da akıllı insanlarla konuşmaktan zevk aldığını söyledi. Ve daha da önemlisi akıllı insanları dinlemekten de hoşnut oluyordu. Bu kişinin sağlıklı bir kişisel imaja sahip olduğunu söyleyebilirim. Evet, bu kişinin imajı bir harika. Arada sırada kendinizle övünün, bir köşeniz olsun. 10. aşama. Size geçmişteki başarılarınızı anımsatacak bir amaç listesi çıkartın. Bu listede sizi en çok sevindiren ve size en fazla güven veren başarılarınız bulunmalı. Çocukluğunuzdan başlayıp şu ana kadar gelmeli. Okulda öğretmenden alınan bir övgüden, bir sınavdan aldığınız A notuna kadar her şeyi içine almalı. Arada sırada bu listeye baktıkça, geçmişte başarılı olduğunuzu anımsayıp, bunu şu anda da yapabileceğinizi göreceksiniz. Bu size güven verir, imajınızı güçlendirir ve size başarı, mutluluk getirir. Gerçekte bu son iki adım, sizin kendinize karşı olmadığınızı, tersine kendi kendinizin yardımcısı olduğunuzu gösterir. Listenizi yaparken dengeli bir başarı için gereken tüm niteliklerin eğitimsel yetenek kartlarında bulunmadığını unutmayın. Güvenilirliğiniz, kararlılığınız ve hizmet için uygunluğunuzu düşünün. Herkes gibi dürüst olabileceğinizi ve istediğiniz kadar bilinçli davranabileceğinizi aklınızdan çıkartmayın. Diğerleri gibi çalışkan olabileceğinizi unutmayın ve şunu da unutmayın ki Tanrı diğerlerini ne kadar seviyorsa sizi de o kadar seviyor. 11. aşama. Sağlıklı bir kişisel imaj elde etmek için sakınmanız gereken bazı unsurlar var. Bunlardan en önemlisi pornografi. Yüzeysel olarak baktığımızda beyninizce algılanan her şeyin üzerinde etkileri vardır ve bunlar sonsuza dek kaydedilir. Bu çoğalarak ya geleceğinizi kurmanıza yardımcı olur ya da bu geleceği parçalamaya hazırlanır. Psikologlar Deep Throat, Paris'te Son Tango, The Exorcist gibi filmlerin izlenmesi durumunda insanların aynı psikolojik, duygusal ve yıkıcı etkiler altında kaldıklarını belirtmişlerdir. Bunları izlemiş olan insanlar aynı kanıdalar. Cinsel yönden uyarılmışlar ve kendilerine olan saygıları azalmış. Bunun nedeni çok basit. Bu tür film ve programlar insanları küçük durumda gösterirler ve izleyici olarak başka bir insanı bu durumlarda görmeniz sizin de kendi gözünüzde alçalmanıza neden olur. İnsanları en alçak durumlarda görüp de bundan kişisel olarak etkilenmemek, kendi değerinizin azaldığını duyumsamamak olanaksızdır. Bu tür filmlerin çoğunun yetişkinlere yönelik olması da başka bir konu. Çoğu psikolog bunların gençlere yönelik eğlenceler olarak hazırlandıkları konusunda aynı düşünceyi paylaşıyorlar. Düş gücünüze zarar veren bir diğer etmen de yıllarca sürüp giden pembe dizilerdir. Çünkü bu dizilerde ensestten dolandırıcılığa, eşlerin birbirini aldatmasından saçma sapan evliliklere kadar birçok gereksiz ve zarar verici konu işlenmiştir. Bunu bir de o korkunç zaman yitimi ve yarın ne olacağını beklerken kafanızın uyuşan durumuna ekleyin. Sizin için izlediğiniz dizideki kişilerden birine ya kötü bir şey olacak ya da o kişi kötü bir şey yapacaktır. Yaşama uzunca bir süre bu olumsuz açıdan baktığınız zaman bunları kendi yaşamınızla özdeşleştirmeye kalkarsınız. Zaman geçtiğinde şöyle düşünmeye başlarsınız. Onun neler hissettiğini biliyorum. Çünkü John ve Sue da bana aynısını yaptılar, alçak köpekler. Günlük yıldız falları da sizi aynı biçimde ele geçirip üzerinizde olumsuz bir etki yaratır. Çoğu insan bunlara inanmadığı için günlük yıldız falı okumanın zararsız olduğunu düşünür. Bu öylesine bir şeydir. Bunun sonucunda yazgıcı olup çıkarsınız. Alışkanlıkların incelendiği bölümde bunun nedenlerini açıklayacağız. Daha da ilginci, bazı insanlar o gün ne yapıp ne yapmayacaklarına yıldız fallarına bakarak karar verir. İncil'e göre fal şeytanın işidir. Bu nedenle günlük falınızı okurken gerçekte şeytanın günlük bültenini okumuş olursunuz. Eğer Tanrı'ya ya da İncil'e inanmıyorsanız en azından şu gerçeğe kulak verin. Astroloji bilimi güneşin dünya çevresinde döndüğü varsayımı üzerine temellendirilmiştir. Biraz bilim lütfen. 12. aşama. Kişisel imajınızı geliştirmek için başarılı başarısızlıklardan ders alın. T.U. Kobe ve Baby Ruth gibi. T.U. Kobe çalışma girişimleri nedeniyle beyzbol tarihinde en çok atılan kişidir. Baby Ruth ise sağa sola en çok yumruk yağdıran kişidir. Baby Ruth'un rekorunu kıran Hank Aaron ise büyük liglere kalan oyuncuların %99'undan daha fazla vuruş yapmıştır. Kimse ama kimse bunları başarısızlık olarak değerlendirmiyor ve bunları başarısızlık olarak anımsayan çok az insan var. Herkes onları başarıyla tanıyor. Enrico Caruso'nun sesi yüksek notaları çıkarmada çok zorlanırdı ve öğretmeni ona bu işten vazgeçmesini söylerdi. Şarkı söylemeye devam etti ve dünyada en tanınmış tenorlardan biri oldu. Thomas Edison'un öğretmeni ona aptal derdi ve akkor ışığı kusurlaştırmak için yaptığı çalışmaları tam 14 bin kere başarısızlıkla sonuçlandı. Abraham Lincoln başarısızlıklarıyla ün salmış olmasına karşın kimse onu başarısız biri olarak görmez. Albert Einstein ve Wernher von Braun okulda matematik derslerinden kalmışlardı. Henry Ford 40 yaşında 5 parasızdı. Vince Lombardi, Knut Rockne'den sonra en çok saygı gören antrenördü. Fakat 43 yaşında Fordham Üniversitesi'nde bir koç oldu. Amerika'daki satış organizasyonlarının %90'ında baş satış elemanı, şirketin bütünündeki satış elemanlarından daha fazla satış kaçırmaktadır. Walt Disney birkaç defa iflas etmiş ve tam başarıya ulaşmadan önce büyük bir sinirsel rahatsızlık geçirmiştir. Gerçekte bu insanların başarılı olmalarının nedeni ısrarla amaçlarına doğru yürümeleri ve yılmamalarıdır. Kodamanlar ve sıradan insanlar arasındaki tek fark, kodamanların yürümeye ne olursa olsun devam eden sıradan insanlar olmalarıdır. 13. aşama. İmajınızı ve performansınızı geliştirmenin en iyi, en hızlı ve en etkili yollarından biri de konuşarak katılımda bulunabileceğiniz ve değerli amaçları olan bir kuruma üye olmanızdır. Çoğu insan özel topluluklarda rahatça konuşabilir. Fakat bir topluluk önünde konuşmak durumunda kaldıklarında korkudan donup kalırlar. Kendilerini her şeyi mahvederken ve gülünç duruma düşerken görürler. Bu imajı yıkmanın en hızlı yolu türlü derneklere katılmaktır. Kerniş Derneği'nin eski, şimdi de kendi şirketimin yeni danışmanı olarak insanların topluluk önünde konuşmak zorunda kaldıklarında bundan kişisel imajlarının gelişimi açısından olumlu yönden yararlandıklarını gördüm. İyi bir konuşmacı olmanın gereği yok. Fakat eskiden köşesinde oturup da daha sonra topluluk önünde çok güzel konuşan insanlar gördüm. İlk zamanlar bu insanları ayağa kaldırıp bir konuşma yapmalarını sağlamakta oldukça zorlandık. Kendilerine olan güvenleri arttığında ise başka bir sorunla karşılaştık. Evet, bu sefer de ayağa kaldırıp konuşturduğumuz bu insanları yerlerine oturtup susturmakta zorlandık. 14. aşama. Kendinize ve onlara gözlerinden bakın. Gerek sokaktaki insan, gerekse üst düzey eğitimli bir insan size, kendisine doğrudan gözüne bakıp konuşan insanları sevdiğini söyleyecektir. Ben de bu duyguyu bilirim ve eminim ki siz de aynı şeyleri hissediyorsunuz. Göz temasına önem vermeyen ve karşısındakinin duygularından habersiz olan birçok insan vardır. Ve bu insanlar konuştukları zaman karşısındakinin gözüne bakmazlar. Kişisel imajları o kadar kötü durumda olan insanlar vardır ki, kendilerini konuştukları insanın gözüne bakamayacak kadar yetersiz ve değersiz hissederler. Bu duyguyu yenmek için, eğer sizde de varsa, aynanın önünde olduğunuz zamanlarda kendi kendinizin gözünün içine bakın. Bunun için günde 1-2 dakikanızı ayırabilirsiniz. Bunu yaparken aklınıza o güne dek gerçekleştirdiğiniz başarılarınızı getirin. 10. aşamadaki başarı listesini kullanın. Daha sonra da insanların sizin için söylediği tüm olumlu sözleri yineleyin. Sizin için yapılan komplimanları, karakteriniz, neşeniz, dürüstlüğünüz, tutkunuz, dayancınız, inceliğiniz, iyi doğanız ve işbirliğine olan açıklığınız için söylenenleri anımsayın. Böyle yaptığınızda bu komplimanlar sizin kişisel imajınızı olumlu olarak etkileyecektir. İmaj oluşturma açısından göz temasının 2. aşamasında çocukları ele alabilirsiniz. Olanak bulup da çocuklarınızla oyun oynarken onlarla gözlerine bakarak konuşun. 15. aşama. Olanak bulduğunuz zaman fiziksel görünümünüzü değiştirin. Şişman insanlar zayıflayıp da çekici giyecekler giydiklerinde kendilerine olan güvenlerinin oldukça arttığını belirtmişlerdir. Böylece grup çalışmalarına katılmışlar, spor yapmışlar, merdivenlerden uçarcasına inip çıkmışlar ve çevrelerindeki insanların kiloları ile ilgili yaptıkları şakalardan da kurtulmuşlardır. Biraz kilo verdiğimde benim de kendime olan güvenim artmış ve imajım gelişmişti. Plastik cerrahinin kişisel imaja olumlu katkısının olduğu birçok durum vardır. Bu özellikle oldukça büyük ya da uzun bir burunda, çıkık kulaklarda, dudaklarda ve aşırı küçük ya da aşırı büyük göğüslerde işe yarayabilir. Fakat bu noktada işin içine kişinin psikolojik olarak hazırlanması süreci girer. Dikkat ve danışma anahtar sözcükler gibi görünmekte. Fakat plastik cerrahiden sonra oldukça büyük kişilik değişmelerine tanık oldum. Sağlıklı bir kişisel imaja ulaşmak için saydığımız bu 15 aşamanın gereklerini yerine getirirken, tüm bunların size kendinizi kabul ettirmek için tasarlanmış olduklarını unutmayın. Kendinizi kabul ettiniz mi, diğerlerinin sizi kabul edip etmemelerinin hiçbir önemi kalmayacaktır. Bu noktada da yalnızca onlar tarafından kabul edilmiş olmayacak, aynı zamanda nereye giderseniz gidin, hoş karşılanacaksınız. Bunun nedeni çok basit. Sizin gerçek benliğinizi kabul edecekler ve gerçek benliğiniz, buna benzer biri olmaya çalışan yanınızdan çok daha sevimlidir. Gerçek kişiliğiniz kabul edildiğinde birçok güzel şey olur. Başarımınız artar ve moraliniz düzelir. Kendi içinizde barışık olduğunuz için gerginliğinizin büyük bir bölümü gider ve önceleri sizi üzen şeyler ortadan kaybolur. Kısacası artık ufak tefek şeylere aldırmazsınız. Kendinize olan güven grafiğiniz yükselir. İlişki engelleri ortadan kalkar ve aile içinde ve arkadaş çevrenizdeki huzurunuz artar. Kendinizi kabul ettiğinizde başka insanları ve onların görüşlerini kabul etmek de inanılmaz derecede kolaylaşır. Lütfen kabul etmek sözüne dikkat edin. Bu onlarla aynı görüşte olduğunuz anlamına gelmez. Bu onların bu biçimde düşünmelerine neden olan etmenleri anlayacağınız anlamına gelir. Bu gerçekleştiğinde ise ırkları, soyu, rengi, etnik kökeni ve mesleği ne olursa olsun çevrenizdekilerle daha iyi anlaşırsınız. Belirtiyi ortadan kaldırıp sorunu çözün. İster ekonomik, ister sosyal ya da evlilikle ilgili olsun, çoğu sorunun gerçekte sorunların birer belirtisi olduğundan kimse kuşku duymaz. Uyuşturucular, alkolizm, pornografi, eşcinsellik, oburluk ve çoğu durumda müstehcenlik, küfür ve rastgele cinsellik, gerçekte daha derin sorunların birer göstergesi, belirtisidir. Geçici modaya olan düşkünlük de büyük sorunların bir belirtisi olarak değerlendirilebilir. Özellikle moda denilen akımın kişiyi, ailenin ve otoritelerin isteği dışında giyinmeye ve davranmaya yönelttiği durumlarda. Daha önce beni fark etmezdin, bu nedenle beni fark edeceğin şeyler yapacağım, der içinde sosyal bir çıkma olan her çocuk ya da genç. Onlar aptal olabilirler ve benim yaptıklarım hoşuna gitmiyor olabilir ama biliyorsun ki ben farklıyım. Çevremdeki okullarda yaptığım araştırmaların çoğunda şu kanıya vardım. Sınıfa sürekli geç giren, kitaplarını unutan, tartışmalara neden olan ve söyledikleri her şeyde farklı ve sevimli olan öğrenciler zayıf bir kişisel imaja sahipler. Bu çocuklar aslında şunu söylüyorlar. Lütfen benim farkıma varın, beni lütfen sevin, beni tanıyın, ben bir insanım. Çoğu durumda eğer bu insan yeteri kadar kabul edilmez ve olduğu gibi tanınmazsa, bazı düzenlemeler ve uzlaşımlar yapmaya çalışır. Bu kötü bir durumdur. Çünkü eğer bir insan yaşamda kendi olup mutlu olamıyorsa, çoğu zaman bir başkası olmaya çalışacaktır. Başka birine öykündüğünüzde onun ancak kötü bir kopyası olabilirsiniz. Fakat içinizdeki benliğinizde neredeyse kusursuz bir kişilik var. İnsan kendini kabul etti diye diğerlerinin de onu kabul etmesi şart değildir. Fakat kendini kabul etmiş bir insan başkaları tarafından reddedildiğinde yıkılmaz. Diğerlerinin tepkilerine fazla aldırmadan kendisiyle mutlu olabilir. Bu kulağa ben merkezcilik gibi mi geliyor? Aslında durum bunun tam tersi. Shakespeare şöyle der. Bu her şeyden önce senin kendi benliğin için doğru. Ve gece ve gündüz gibi birbirini izlemeli. İşte o zaman kimseyi aldatamazsın. Kendinizi olduğunuz gibi kabul ettiğiniz zaman yukarıda saydığımız sorunların belirtileri de ortadan kalkar. İşte bu noktada dostum sorunun çözülür. Örnek olarak uyuşturucu sorununa bir bakın. Uyuşturucu maddelere ya da alkole bağımlı olan insanların hemen hepsinin sağlıksız bir kişisel imajları vardır. Kendilerini oldukları gibi sevemezler ve diğerleri tarafından da sevilmeyeceklerine inanırlar. Değişmek için kolay bir yol ararlar ve önlerine değişik olarak uyuşturucu ve alkol çıkar. Binlerce durum göstermiştir ki alkol ve uyuşturucu sorunları çözmekten öte bunların içinden çıkılmaz bir hale getirirler. Yeni benliğiniz ve edindiğiniz sağlıklı kişisel imajınız, gelecekte bu tür sorunlarla karşılaşmanızı engelleyecektir. İmajınız üzerine bir şey yaptınız ya da yapıyorsunuz. Şimdi gelin bir seçeneğe bakalım. Seçim sizin. Japonlar bir ağaç yetiştirir. Bunun adı bonsai ağacıdır. Çok küçük olmasına karşın güzel ve kusursuz bir biçime sahiptir. Kaliforniya'da sequoias denilen kocaman ağaçlardan oluşan bir orman vardır. Bu büyük ağaçlardan birine General Sherman adı verilmiştir. 81 metre uzunluğunda ve 24 metre genişliğindeki bu devasa ağaç kesildiğinde elde edilecek kerestelerle 35 odalı bir ev yapılabilir. Bir zamanlar bonsai ağacı ve General Sherman aynı büyüklükteydi. Birer tohumken yalnızca 0.01 gramlığındaydılar. Büyüklükleri arasındaki fark aslında bir yaşam dersidir. Bonsai ağacı başını dünyaya çıkardığı zaman Japonlar onu topraktan çıkartıp kökünü bağladılar ve gelişimini dizginlediler. Sonuçta ise minyatür güzel ama yine de minyatür olan bir ağaç elde ettiler. General Sherman'ın tohumu ise zengin Kaliforniya toprağına düştü ve mineraller güneş ışığı ve yağmurla beslendi. Sonuçta da dev bir ağaç ortaya çıktı. Ne bonsai ne de General Sherman bunu kendileri seçmedi. Biz ise bu seçme şansına sahibiz. İstediğiniz kadar küçük ya da büyük olabilirsiniz. Bir bonsai ya da bir General Sherman olabilirsiniz. Kişisel imajınız kendinizi nasıl gördüğünüz, bunlardan hangisine benzeyeceğinizi belirleyecektir. Seçim size kalmış. Kendinizi kabul edin. Bu bölüme başladığım gibi son vermek istiyorum. Sizin izniniz olmadan bu dünyada kimse sizi aşağılık kompleksine sokamaz. Bu izni kimseye vermeyeceğiniz noktaya hızla yaklaşıyorsunuz. Bu noktaya ulaştığınızda kendinizi kabul etmiş olacaksınız. Kendinizi kabul ettiğinizde ise yaşamda iyi şeyleri hak eden biri olarak göreceksiniz kendinizi. Bu da yaşamınızdaki kısıtlayıcı engelleri ortadan kaldırıp iyi şeyleri elde etmenizi sağlayacaktır. Bu kitabın üçüncü kısmına geçmeden önce aşağıdaki noktalarda bir hatırlatma yapmama izin verin. 1. Bir sonraki zirveye çıkan basamaklara bakın ve büyük kalın harflerle kişisel imajın karşısına iyi sözcüğünü yazıp çevresine bir kutu çizin. 2. Kitabı ve gözlerinizi kapayın. Biraz dinlenip kendinizi sağlıklı bir kişisel imaj ve başarı için gereken her şeye sahipmiş gibi düşleyin. 3. Bu bölümü yeniden gözden geçirip altını çizdiğiniz yerleri tekrar edin. 4. Arabanızın bakımını yaptığınızda ulaşımınızı sağlayacağı, kişisel imajınıza baktığınızda ise sizi başarıya ulaştıracağı doğrudur. Şimdi de zirveye tırmanmak için bir sonraki heyecanlı basamağa adım atın. Notlar ve düşünceler. Zig'in öyküsü. Yazarın kendi öyküsünü kitaba eklemesinin biraz garip olduğunu kabul ediyorum. Bunu yapıyorum çünkü öykümün sizin öykünüz olduğuna gerçekten inanıyorum. Hissetmiş olduklarınızı hissettiğime, ilk başlardaki korkularımın, başarısızlıklarımın ve öfkelenişlerimin birçok insan tarafından paylaşıldığına inanıyorum. Bu nedenle öyküm birçoğunuza gerçek, inanılabilir umut verecektir. Bu kitabın ilk baskısında öykümü kişisel imajınız kısmına koymuştum. Ancak aylar geçtikçe öykünün kişisel imajınız ve diğerleriyle ilişkileriniz kısımları arasında daha iyi uyacağı gittikçe daha açık hale geldi. Merdivene tırmanışım, kişisel imajım değiştiğinde başlamıştı ve kıvılcımı sağlayan da bir başka kişiydi. Bu öykünün kişisel imajınız ve başkalarıyla ilişkileriniz arasında bir köprü hizmeti göreceğine ikna oldum. 12 çocuktan biriydim. Babam 1932, ekonomik bunalımının tam göbeğinde, annemi çalışamayacak kadar küçük 5 çocukla baş başa bırakarak ölmüştü. Neyse ki annem bizlere koşulsuz sevgi veren ve bizlere, eğer Tanrı'ya güvenip sıkı çalışır ve elimizden gelenin en iyisini yaparsak, her şeyin yoluna gireceğini öğreten inançlı bir Hristiyandı. Resmi eğitim anlamında ilkokul mezunuydu ama Hayat Üniversitesi'nden en iyi dereceyle mezun olduğuna hiç şüphe yok. Mississippi'deki Yazoo City adlı küçük kasabanın en sevilen ve en saygı duyulanlarından birisi haline gelmişti. Para kazanamayacak kadar yaşlandıktan çok sonraları bile bankaya gidebiliyor ve bir imza atarak ihtiyacı olan miktarı borç alabiliyordu. Tanrı'ya ve gerçeğe olan sevgisini hiçbir şeye değişmedi. Ya kara ya da aktı, gri bölgeler yoktu. Sık sık bir yumurtanın asla hemen hemen taze olamayacağını söylerdi. Yumurta ya tazeydi ya da çürüktü, ya gerçekti ya da yalandı. Onun için gerçek veya ilkeden taviz yoktu. Onun değerli fikirleri içeren cümlecikler kullanarak verdiği küçük vaazlar kemiklerimize kadar işlemiştir. Kimin doğru olduğu değildir önemli olan, neyin doğru olduğudur. Bir şey için ayağa kalkmayan insan herhangi bir şey için düşer. Gerçeği söyle, neye mal olursa olsun gerçeği söyle. Çünkü yaptığı hatayı saklayan kişi hala yanlış yapmaktadır. Bizim çocuklarımız olduktan sonra ise en sevdiğim vaazı şunlar oldu. Evladım, çocukların ne yaptığına ne söylediğinden daha fazla dikkat ederler. Eğer örnek olursan kural koyan olmak zorunda kalmazsın. 40 sent fazla. Küçük bir öykü onun felsefesini açıklayabilir. Cumartesi günleri sabah 7.30'dan gece 11.30'a dek bir manav dükkanında çalışan bir genç olarak 75 sent kadar muhteşem bir miktar kazanmıştım. Birkaç ay sonra mahalledeki bir sandviç dükkanında iş önerildi. İşte sabah 10'da başlayacak ve gece yarısına kadar çalışacaktım. Mesai daha kısaydı ve gündeliğim 1.15 dolar idi. Değişiklik yapmayı istiyordum. Bugün o 40 sent fazlanın değerini hayal edebilmenize imkan yok. Ama 1939'da bir Mississippi kırsalındaki bir kasabada küçük bir oğlan için çok para demekti. Annem bu değişikliği yapmama izin vermeyi düşünmedi bile ve eklemeliyim ki asla onun isteğine karşı çıkmayı düşünmedim. Çünkü inançlı bir Hristiyan ve pozitif düşünen bir keresinde beni bir inek çekilişine yollamıştı, elime de ineği eve götürmek için ip vermişti. Biri olan Bay John R. Anderson, manav dükkanının sahibiydi. Annemin bana açıkladığı gibi 40 sent önemli değildi. Bir John Anderson'ın tesiri asla parayla ölçülemezdi. Sandviç dükkanını işleten adamı tanımadığını da vurguladı. İyi biri olabilirdi ama annem oğlunu, patronun tanınmayan biri olduğu bir yerde çalışmasına izin veremeyecek kadar çok sevmekteydi. Ayrıca sandviç dükkanında bira sattıklarına dair bir dedikodu duymuştu. Kararını verdi ve ona göre bu son karardı. Doğumumdan bu yana sevgi gösterdiğinden ve itaat etmeyi öğrettiğinden dolayı onun dileklerine saygı göstermek benim için doğaldı. Bir manav dükkanında bir hatip. Kaprislerime hayır diyebilecek kadar beni seven bir anne sayesinde sadece sevgi dolu bir anneye sahip olmanın değil, aynı zamanda Bay Anderson'la ilgili önemseyen bir yedek baba edinmenin de avantajına sahiptim. Geldiğim yer buydu işte. 5. sınıfta olduğum sırada başlayıp 11. sınıfı bitirdikten sonraya kadar manav dükkanında çalıştım. Dükkanda bir hatip olarak işe başladım. Ancak bu unvan size etkilemesin. Bu sadece ben yerleri süpürürken insanlara çekilir misiniz diye hitap etmem anlamına gelmekteydi. Lisedeki son yılımda yan dükkana geçtim ve Bay Anderson'ın altında dükkanın müdürlüğünü yapmış olan adam için çalışmaya başladım. Adı Walton Haining idi. O da bana kişisel bir ilgi gösterecek kadar mükemmel bir adamdı. Yan dükkandaki et pazarını satın almıştı. Mezun olur olmaz Amerikan donanmasına katıldım. Gitmeden bir gece önce Bay Haining son bir amca muhabbeti için beni çağırdı. Askerliğim bittikten sonra gelmem ve yine onun için çalışmam için beni davet etti. Doğrusu bu fikir beni pek heyecanlandırmamıştı. Çünkü haftada 75 saat çalışıyor ve topu topu $30 kazanıyordum. Bay Haining geri gelir ve onun için 2 yıl daha çalışıp işi iyice öğrenirsem kendi et pazarımı açmak için bana yardım edeceğini açıkladı. Ama beni coşturan şey önceki yılki net kazancıydı. $5.117. Unutmayın, 1944'te işler bugün olduğu gibi değildi. Herhangi birisinin sadece bir yılda bu kadar çok para kazanmasına inanamamıştım. Bunun doğru olduğuna ve aynısını yapabileceğime beni ikna etti. 1 Temmuz 1944'te donanmaya katılmak üzere Yazoo City, Mississippi'yi terk ettim. Savaş sona erdiğinde Yazoo City'ye dönecek, bir et pazarı açacak ve tek bir yılda $5.117 kazanacaktım. Donanmadayken Jackson, Mississippi'den Jean Abernathy ile tanıştım ve ona aşık oldum. Harikulade 31 yıldan beri eşim ve hayatımdır. Tezkeremi aldıktan sonra Güney Carolina Üniversitesi'ne girdim ve geceleri yurtlarda sandviç satarak para kazandım. Okul sezonu boyunca durumum iyiydi ama yaz aylarında işler yavaştı. Bir gün Jean gazetede yıllık ücreti $10.000 olan bir satış elemanı ilanı gördü. Yıllık ücreti $10.000 olan bir satıcı aramalarının rastlantıdan daha fazla bir şey olduğunu hissettim. Çünkü biz tam olarak $10.000 istiyorduk. Bir randevu almak için aradım ve bir görüşme yapmaya gittim. Eve son derece heyecanlı döndüm ve eşime işi aldığımı ve yılda $10.000 kazanacağımızı söyledim. O da heyecanlandı ve ne zaman başlayacağımı sordu. Ona adamın bana sizi ararız dediğini söyledim. Hayatımın o devresinde çok saftım. Gerçekten de işi aldığıma inanmış ve geri çevrildiğimi fark edememiştim. Bir ay sonra işle ilgili hiçbir haber alamayınca işe olan ilgimi tekrar bildiren ve ne zaman başlayabileceğimi soran bir mektup yazdım. Cevapları son derece açıktı. Satış yapabileceğimi düşünmüyorlardı. Israr ettim ve en sonunda bir ay daha geçtikten sonra beni bir eğitim okuluna yollamaya ikna oldular. Ancak okulun sonunda hala satış yapamayacağımı düşünecek olurlarsa bana iş vermek zorunda olmadıklarını açıkça bildirdiler. İş mutfak malzemeleri satışıydı ve ödeme komisyon bazındaydı. Eğitimden sonra bana fırsat verdiler. Sonraki 2,5 yıl boyunca satış müdürüm Bill Cranford'dan çokça yardım görmeme rağmen tüm yapabildiğim başından beri haklı olduklarını kanıtlamak oldu. Yanlış anlamayın, bu çok satış yapamadığım anlamına gelmiyor çünkü yaptım. Arabamı ve mobilyalarımı sattım. Bu son cümleyi tamamen komik olmaktan alıkoyan tek şey gerçeğe olan yakınlığıdır. Suya düşmekle boğulmazsın. Sizin ne kadar beş parasız olduğunuza veya zor durumda olmuş olduğunuz beni ilgilendirmez. Beş parasızın ben olduğuma inanmaktaydım. Sizin ne kadar çaresiz veya batakta olduğunuz veya olabileceğinizi de umursamıyorum. Çünkü daha çaresiz ve daha batmış halde olduğuma gerçekten inanıyordum. Bir konuşmacı ve satış eğitimcisi olarak yeteneği ancak karakteri tarafından gölgede bırakılan yakın arkadaşım Kevin Robert bu hali gözlemlediğinde şöyle der. Suya düşmekle boğulmazsın, ancak orada kaldığında boğulursun. Ayrıca aşağı inmekte sorun yok ama kendi dibine inme der. Bir yumrukta yere düşmeyle yenilmiş olmazsınız ama yerden kalkamazsınız, yeniksiniz demektir. Şahsen ben satış kariyerimi bırakmayı, zihnimde bu kitabı okuyan herhangi birinin yaptığı işi bırakmayı düşündüğü kadar çok geçirmişimdir. Parasız borçlu ne yaptığından emin olmamak ve bir günden öbürüne batacak mıyım, çıkacak mıyım bilmemek çok cesaret kırıcıydı. Böyle zamanlarda kendinizden çok daha büyük bir şeye inanmak son derece önemlidir. Ayrıca annemin oluşturduğu, benim için sınırsız bir değere sahip olan cesaret, adanmışlık ve sebat örneği harika, ilham verici bir rehberdi. Bazen çok zor olduğunu kabul edeceğim, bana en çok cesaret kırıklığı eşlik ediyordu. Sık sık her sefer için 50 centlik benzin almak zorunda kalıyor ve eğer toplamada bir hata yaptıysam, manavın kasasında bir iki malzemeyi rafına geri bıraktığım oluyordu. İlk kızımız doğduğunda hastane faturası $64 idi. Sorun şu ki bizde $64 yoktu. Faturayı ödeyecek parayı denkleştirebilmek için iki satış yapmak zorunda kaldım. Parasızdık çünkü kişisel imajım zayıftı ve bir satıcı olarak yeteneklerim sorgulanabilir nitelikteydi. Bu noktayı açıklamak ve Bataçık'a giden tüm satış elemanlarına cesaret vermek üzere, işte bir telefon kulübesinden elinde yazılı adres olmadan çıkabilme cesaretini, çok cesaret vereceği kesin olan ve benim beceriksizlik kitabımdan bir olay. Bazı deneyimli satıcılar grup sunumu yaptıkları akşam yemeği partileri düzenliyorlardı. Ben de aynı şeyi denemeye karar verdim. İlk yemekli sunum 2210 High Street, Columbia, S.C.'da oturan Bay B.C. Mori ileydi. Clarence Spencer çifti ve M.P. Gates çifti de potansiyel müşteriydiler. Sunumu tamamladığımda her iki potansiyel müşteri de neden almamaları gerektiğine dair bir düzine neden saydılar. Ama her iki çift de sözlerini alacağım diye bitirdiler. Bu noktada aklı başında her satıcı, özellikle de beş parasız ise, siparişleri yazar ve komisyonunu alırdı. Ama ben o evden bir başka randevuma geç kalıyorum diye çıktım. Satışı daha sonra yaptım ama merak ediyorum. Hanginiz en aptal, en deneyimsiz gününüzde bile böylesine aptalca bir şey yapardınız? Evet, okuyucu arkadaş, senin için ümit olduğuna eminim. Büyük biri olabilirsiniz. 2,5 yıllık bunaltıcı sayılmayacak, dürüst olmak gerekirse ben çok başarısızdım. Bir satış başarısından sonra bu tablo dramatik biçimde değişti ve kariyerim 180 derecelik bir dönüş yaptı. İşte öyküsü. Nashville, Tennessee'den P.C. Merrill'in Charlotte, Kuzey Carolina'da düzenlediği tüm gün süren bir eğitim seminerine katılmıştım. İyi bir kurstu ama o zaman öğrendiğim belirli teknikleri çoktan unuttum. Sonra o akşam bir akşam yemeği sunumu yapmak üzere Lancaster, Güney Carolina'daki evime gitmek üzere yola koyuldum. Eve geç döndüm, yatağa da geç girdim çünkü bebeğimiz bizi sabaha kadar uyutmadı. 05.30'da saatin alarmı çaldı ve alışkanlığın zorlamasıyla yataktan çıktım. Bir manav dükkanının üstündeki küçük bir dairede oturuyorduk. Daha uyanamamış bir halde pencereden dışarı baktım ve kar yağdığını gördüm. Yerde şimdiden 35 santim kar birikmişti ve ben kalorifersiz bir crosti kullanıyordum. O sabah zeka sahibi her insanın yapacağı gibi gerçekten doğru yatağa geri döndüm. Orada yatarken bir satış toplantısını hiç kaçırmadığımı ve hiç geç kalmadığımı fark ettim. Annemin sözleri aklıma geldi. Birisi için çalışırken onlar için tam olarak çalış. Eğer bir şeye girdiysen tam olarak gir ve eğer tam olarak giremiyorsan o zaman tam olarak çık. İncil'de soğuk ya da sıcak olsaydın ama ılık olduğundan seni ağzımdan dışarı püskürteceğim. Yataktan dışarı çıktım ve Charlotte'a tamamen yeni bir yaşama doğru soğuk bir araba yolculuğu yaptım. Eğitim kursu bittiğinde Bay Merrill beni yavaşça bir kenara çekti ve biliyorsun Zik, 2,5 yıldır seni izliyorum ve hiç böylesine bir israf görmemiştim dedi. Şimdi dostlar, burası dikkatinizi çekecek. Biraz şaşkın ne demek istediğini sordum. Açıkladı. Yeteneğin çok. Büyük biri olabilir, hatta ulusal şampiyon haline bile gelebilirdin. Doğal olarak gururlandım ama biraz şüpheciydim. Bu yüzden ne demek istediğini tekrar sordum. Zik, eğer gerçekten çalışmaya ve kendine inanmaya başlarsan, zirveye kadar çıkabileceğine dair kafamda hiçbir şüphe yok. Gerçeği söylemeliyim, bu sözler kemiklerime işlediğinde afallamıştım. Bu sözlerin benim için ne anlama geldiğini değerlendirebilmek için geçmişimi anlamıştım.